Ayrım 15.
Kadın erkek yüzlerce işçiyle birlikte babam da İngiltere'ye gitti. Çoğu oradan evlerine para gönderiyordu ama babam parasını barlarda harcıyordu. Annem kendi annesinden borç almak zorunda kalıyordu. Ya da Kathleen O'Connor'ın dükkanından hesaba yazarak alışveriş yapıyordu. Sonunda St. Vincent de Paul Derneği'nden yiyecek dilenmeye başladı. Yakında kendi toprağımızda yetişen patates, havuç ve lahanaları toplayacağımız günlerin hayalini kuruyordu. Doğru dürüst gıda almaya başlayacağız diyordu. Tanrı'nın iyi tarafına rastlarsa bize bir şekilde bir parça domuz eti de göndereceğini söylüyordu. İrlanda'nın domuz üreten başlıca kenti Limerick'te bu hiç de olmayacak bir istek değildi. Sonunda ürünlerimizi toplama zamanı geldi. Annem en küçük kardeşim Alfie'yi arabasına koydu ve komşumuz Mr. Hannon'dan bir kömür çuvalı aldı. Bunun içine doldururuz dedi. Malachi ile ben de kazma küreğimizi aldık ama Malachi tırmıkla insanların gözünü oymasın diye onu ben taşıdım. Annem de şu aletleri sallayıp durmayın diye bize bağırıyordu. Yoksa tokadı yersiniz. Rosbury'ne geldiğimizde kadınlar toprağa kazıyordu. O dönemde İrlanda'da kalan erkekler ancak İngiltere'deki işlere gidemeyecek kadar yaşlı olanlardı ve aralarında çalışacak durumda olanlar pek yoktu. Annem ördüğümüz duvarın üstünden kadınlara merhaba diye seslendi ama hiçbiri cevap vermedi. Aa, bunlar sağır olmuş dedi şakayla. Alfie duvarın önünde arabasının içinde bırakıp Michael'a kardeşine göz kulak ol dedi. Sakın kiraz toplamaya gideyim deme. Malachi ile ben duvardan atlayıp geçtik ama annem önce duvarın üstüne oturdu, sonra bacaklarını öbür tarafa sarkıtarak yere atladı. Şöyle üzerinde de eritilmiş tereyağı ile tuzlu bir patatesten daha lezzetli bir şey düşünemiyorum diye keyifleniyordu. Bunun için iki gözümü birden veririm. Ama ektiğimiz topraktan çıkan ürünler için oralara kadar gitmemize değmedi. Evde kalsaydık çok daha iyi ederdik. Toprak ters yüz edilmiş, taptaze görünüyordu ama patates, havuç ve lahanaların etkili olduğu yerlerde sadece solucanlar dolaşıyordu. Annem doğru yerde miyiz diye bana sordu. Evet, şöyle bir gezindi. Kadınlar sürekli bir şeyler topluyorlardı. Annem onlara bir şey söylemek ister gibiydi ama bunun boşuna olacağını biliyordu. Geri dönerken kazma küreği toparladım. Bırak onları diye bana bağırdı. Artık onlara ihtiyacımız yok. Ona cevap bile veremedim. Yüzü kireç gibi olmuştu. Bana vuracağından korktum ve geri geri giderek duvara doğru kaçtım. Annem duvarın oraya gelince yine oturarak bacaklarını öbür tarafa attı. O sırada Michael kiraz toplamaya gidebilir miyim diye sordu. Gidebilirsin. Hatta gitmen iyi olur. Mr. Calitri bu yazdıklarımı da beğenip sınıfa okursa diye bir yandan da ödüm kopuyor. Kızların arasından yatak hikayesine üzülen olmuş olabilir ama sanırım bu kadarı yeter. Bu hikayeleri yazmaya devam edersem onlar da yeter diye isyan edecek. Hayat herkes için zor. Bizim derdimiz bize yetiyor. Artık bundan sonra ailemin Limerick dışındaki yeni evini anlatacağım. Herkesin doğru dürüst beslendiği ve en azından haftada bir kez yıkanabildiği o yaşantıdan söz edeceğim. 31. Paddy Arthur McGovern bu şekilde caz dinlemeye devam edersem Lennon kardeşlerden farkım kalmayacağını söylüyor. Onlar Amerikalı gibi olmuş. Sen de İrlandalı olduğunu unutmak mı istiyorsun? Sonra ben kimim diye kendi kendine sorduğunda ne cevap vereceksin? Aslında Lennon kardeşlerin James Jones ile de ilgilendiklerini ve aynı şekilde heyecan duyarak onun kitaplarını okuduklarını Paddy'ye anlatmak boşuna. James Joyce mu diyecektir? O da kıçımı yesin. Ben County Cavan'da büyüdüm. Orada kimse Joyce'un adını bile duymamıştır. Ayağını denk al, yoksa sen de yakında Harlem'de zenci kızların kucağına düşeceksin. Paddy cumartesi geceleri bir İrlanda kulübüne dansa gidiyor ve senin de oraya gitmen gerek diyor. O İrlandalı kızlarla dans etmekten hoşlanıyor. Amerikalı kızları anlamak mümkün değil diyor. Lexington caddesinde Jagger House'da Mikey Carton, Ruthie Morrissey orkestralarıyla birlikte Anne Sevgisi şarkısını söylüyormuş. Tavanda kocaman kristal bir top ışıl ışıl dönüyor ve üzerinde gümüş rengi noktalar yanıp sönüyormuş. Paddy kapıdan içeri adımını attığı anda karşılaştığı ilk kızla vals yapmaya başlıyormuş. Kız tavlamakta hiç zorluk çekmiyormuş. Tabii 1.80 boyunda simsiyah dalgalı saçları ve simsiyah kaşları olan mavi gözlü ve çenesi gamzeli biri için bu hiç de zor olmasa gerek. Paddy'nin şöyle bir el hareketiyle dans pistine sürüklediği kızın hayır deme şansı pek olmaz. Hangi dans olursa olsun Paddy hiçbir sarkıntılık etmeden mükemmel bir şekilde kıza hakim olur. Ve kız Paddy'nin kollarında duvarın dibinde bekleşen arkadaşlarının kıskanç bakışları arasında yerine dönüp oturur. Bir bira içerek cesaretimi toplamaya çalıştığım sırada Paddy yanıma geliyor. Neden dans etmiyorsun diye soruyor. Şu duvarın dibindeki nefis kızlarla dans etmeyeceksen buraya neden geldin? Haklı. Duvarın dibindeki nefis kızlar Cruises Otel'dekilere benziyor. Sadece giyimleri İrlanda'da pek rastlanmayacak kadar farklı. Pembe, açık mavi renklerde orası burası işli, ipek ve taftadan omuzları ve askıları olmayan daracık giysileri var. Öyle ki dans ederken kızlar sağa sola döndüğünde elbiseleri olduğu yerde kalıyor. Bazılarını hiç dansa kaldıran olmuyor ve sonunda kız kıza dans etmeye başlıyorlar. Sonra pistten bara gidip susuzluklarını gidermek için limonata içiyorlar. Kız kıza bu içilir ancak. Pediye barda kendimi daha güvende hissettiğimi söyleyemiyorum. Garip bir boşluk duygusuna kapıldığımı, kızın biri beni dansa kaldıracak bile olsa söyleyecek söz bulamadığımı ona anlatamıyorum. Belki bir vals ya da basit bir iki dansı becerebilirim ama öyle kızlarla şakalaşıp rahat rahat konuşacak bir tip olmadığımı söyleyemiyorum. Askerlik arkadaşım bak, bir kızı güldürmeyi becerdin mi bacaklarının yarısına ulaştın demektir derdi. Pedi tekrar piste dönüp Mora adlı bir kızla geri geliyor. Kızın Dolores adında bir arkadaşı varmış ve o da Amerika'da doğmuş bir İrlandalıymış. Benim gibi çekingen olduğunu söylüyorlar. İyi bir çift olacağımızı düşünmüşler. Mora Pedi'ye bakıp gülümsüyor. Pedi de ona gülümseyerek bana göz kırpıyor. Mora arkadaşını güvenilir ellere teslim etmek istediğini söylüyor ve Dolores'i getirmek üzere uzaklaşıyor. Pedi Mora ile geceyi birlikte geçireceklerini açıklıyor. Shrafts'ta garsonluk yapan Mora da İrlanda'ya dönmek üzere para biriktirenlerden. Pedi o gece içi bitireceğinden çok umutlu. Dolores'e iyi davranırsan sen de içi bitirirsin diyor. Tabii ki benim istediğim de bu ama bunu söyleyiş biçimi hoşuma gitmiyor. Bizim Mikey Molloy'un kullandığı heyecan sözcüğü daha güzeldi. Pedi gibi bütün kızların peşinde koştuğu bir erkek olunca bu iş de güzelliğini kaybediyor herhalde. Onun için bütün kızlar iş bitirmek için birer araç. Pedi'nin gözünde bütün kızlar aynı. Ama bir gün ona kendini böyle kolayca vermeyen bir kızla karşılaştığında farkı görecektir. Mike Small aklıma geliyor ama o sırada Dolores karşıma dikilmiş tıpkı benim gibi kızarıyor. Pedi beni dürtükleyip çaktırmadan hadi onu dansa kaldırsana diye fısıldıyor. Ben de kıza bir şeyler mırıldanıyorum. Neyse ki Mike Cartoon bir vals çalıyor. Rezil olmadan becerebileceğim tek dans. Dolores gülümsüyor ve kızarıyor. Ben de ona bakıp kızarıyorum. İkimiz kızarmış suratlarımızla kristal küreden yansıyan parıltılar altında piste doğru yürüyoruz. Ben sendeledikçe Dolores bana ayak uyduruyor ve böylece sendelemeler dansa dönüşüyor. Bir süre sonra kendimi Ginger Rogers'ta dans eden Fred Astaire gibi hissetmeye başlıyorum. Onu uçarcasına kollarımda döndürürken duvarın dibinde bekleşen kızların beni hayranlıkla izlediğinden ve o anda Dolores'in yerinde olmak için can attıklarından kuşkum yok. Müzik biter bitmez hızlı bir parça başlar diye korkudan oturmak istiyorum ama Dolores neden dansa devam etmeyelim der gibi bana bakıyor. Aslında kız hafifçecik. Etrafıma bakıyorum. Diğer kazık gibi çiftlere göz gezdiriyorum. Dolores'i atıp tutmak, havada döndürmek daha kolay. Ama bir ara kızın birinin piste doğru uzatmış olduğu bastonunu göremiyorum ve ayağım takıldığı gibi duvarın dibinde bekleşen kızların kucağına doğru uçuyorum. Sinirlenerek beni itip böyle içkiyi fazla kaçıranların piste çıkmasına izin vermemek gerek diye söyleniyorlar. Pedi Mora'ya sarılmış durumda kapının oradan halime gülüyor ama Mora gülmüyor. Arkadaşına acır gibi bakıyor ama Dolores benim yerden kalkmama yardım ediyor. İyi misin diyor. Bir şeyin yok ya. Mora yanımıza geliyor ve bana dönüp sen Dolores'e sahip çıkabilecek misin diye azarlar gibi soruyor. Tabii. Pedi ile oradan ayrılıyorlar. Dolores de eve dönmek istediğini söylüyor. Beni götürmene gerek yok diyor. E metrosuna bindikten sonra sorun yok. Ben de eve götüreyim diye ısrar edemiyorum. Belki beni içeri alır ve belki bir şeyler olur umuduyla hareket ettiğimi düşünmesini istemiyorum. Herhalde kendine ait bir dairede oturuyordur. Onu eve kadar götürürsem belki dayanamayıp beni kapıdan geri gönderemez. Yatağa atlarız. Çırılçıplak birbirimiz için çıldırıyormuşçasına sevişip pazar ayinini, ölümcül günahları ve her şeyi unutur gideriz. Tren sarsıla sarsıla ilerlerken ya da aniden durduğu zaman vücutlarımız birbirine değiyor. Onun parfümünün kokusu burnuma geliyor ve bacağı bacağıma değiyor. Elini tutuyorum, ses çıkarmıyor. Ben havalarda uçuyorum. Ama derken deniz kuvvetlerindeki erkek arkadaşa Nick'ten söz etmeye başlıyor ve elini bırakıyorum. Şu kadınları anlamıyorum. Mike Small benimle bira içmeye çıkıyor, sonra yine baba dönüyor. Dolores de 179. sokağa kadar onunla gelmeme izin veriyor ama aslında başka biriyle çıkıyor. Pedi böyle bir şeye asla göz yummaz. Mora'nın başka bir erkek arkadaşı olmadığından ve onunla yatacağından emin olmadan kızı eve bırakmaya kalkışmaz. Eğer yolda böyle bir durumdan kuşkulanırsa trenden atladığı gibi geri döner. Ben niye bunu yapmayayım ki? Fort Dix'te önemli bir asker olarak onurlandırılmış biriyim. Ayrıca köpek eğitmiş bir adamım. New York Üniversitesi'ne gidiyorum. Kitap okuyan bir aydın sayılırım. Ama şu halime bak. Sokaklarda Bob'la karşılaşmamak için yolumu değiştiriyorum ve başka biriyle evlenmeyi düşünen bir kızı evine bırakıyorum. Düşünüyorum da sanki dünyada herkesin bir eşi var. Dolores'in Nick'i, Mike Small'ın Bob'ı var. Paddy ise Mora ile işi pişirmiş. Ben ise hala aptal gibi bu trende gidiyorum. Bir sonraki durakta trenden inmeyi ve Dolores'i bir daha görmemeyi planlarken elimi tutup ne tatlı olduğumu söylüyor. İyi dans ettiğimi, düşmeseydim sabahlara kadar dans edebileceğimizi söylüyor. Aksanım çok hoşuna gidiyormuş. Üniversitede okuyor olmam da onun için önemliymiş. Ne diye Paddy gibi biriyle arkadaşlık ediyorsun diyor. Mora'ya hiç iyi gözle bakmadığı her halinden belli. Elimi sıkıyor. Eve kadar onunla gelmemden çok memnun olduğunu söylüyor. Seni hiç unutmayacağım diyor ve bacağını bacağıma sürtüyor. Son durağa geldiğimizde yerimden kalkarken pantolonumdaki şişkinliği gizlemeye çalışıyorum. Birlikte evine kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum ama Dolores otobüs durağında duruyor. Queens Village'de oturduğunu söylüyor ve o kadar yolu gelmene gerek yok diyor. Tekrar elimi sıkıyor. Acaba bir şansım olabilir mi diye tekrar umutlanıyorum. Paddy Arthur gibi yatakta çılgın bir gece geçirebilirim. Otobüsü beklerken Dolores hala elimi tutuyor ve Nick'ten söz etmeye başlıyor. Babası ondan hiç hoşlanmıyormuş çünkü Nick İtalyanmış. Babası sürekli arkasından söylenip küfrediyormuş. Annesi ise Nick'ten çok hoşlandığı halde kocasının yanında bunu söyleyemiyormuş. Çünkü adam kavga çıkararak evdeki her şeyi kırıp döker diye korkuyormuş. İçki içip böyle davrandığı çok oluyormuş. Ama Dolores'in erkek kardeşinin evde olduğu zamanlar babasıyla birbirlerine ettikleri küfürleri ve nasıl dövüştüklerini tahmin edemezmişim. Kevin Fordham'da hakemlik yapıyormuş ve babasının hakkından bir tek o gelebiliyormuş. Yol boyunca babasının böyle bir adam olmasından dolayı Dolores'in tek başına bir daire tutup evden ayrılmış olabileceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki annesiyle babasının evinde yaşıyor. Bütün hayallerim boşa gidiyor. Oysa onun yaşında bir kızın kendine ait bir evi olması gerekir. Benim gibi onu eve bırakan erkek arkadaşlarını içeri davet edip bir şeyler öğrenmek için geç bile kalmış. Elimi sıkıp durması umurumda değil. Yol boyunca kuyruk sallayıp gecenin sonunu getirmeyecek olduktan sonra bunun ne önemi kalıyor ki? Evin bahçesinde Meryem Ana heykeli ve ön taraftaki çimlerin üzerinde de pembe bir kuş heykeli var. Bahçe kapısında duruyoruz. Onu öpüp tahrik edebilirsem ağaçlardan birinin altında bir şeyler olur mu acaba diye geçiriyorum içimden. Fakat evden bir ses yükseliyor. Dolores, ne cesaretle bu saatlere kadar sokaklarda kalıyorsun. O it herif kimse, söyle canını kurtarsın. Dolores eyvah diyerek içeri koşuyor. Pansiyona döndüğümde herkes kahvaltı ediyor. Domuz eti ve yumurtanın ardından romlar içilip ananas dilimleri yeniyor. Mary sigarasının dumanlarını üflerken bana anlamlı anlamlı bakıyor. İyi bir gece geçirmişe benziyorsun diyor. 32. Bankada çalıştığımız vardiya sırasında Brady Stokes kovası ve süpürgesiyle gelip 3 katlı ofisi temizliyor. Arkasından koca bir çöp torbasını sürükleye sürükleye çöpleri topluyor ve torba dolunca çöp asansörüne atmak için 3 katı inip çıkıyor. Andy Peters şirketin ona 1-2 tane daha çöp torbası almasını söylüyor. Ama Brady bankanın bu kadar ucuz bir şeyi bile almaktan kaçındığını söylüyor. Kendim alıvereceğim ama diyor Brady. Oğlu Patrick'i Fordham Üniversitesi'nde okutmaya çalışırken koskoca Manufacturers Trust şirketinin çöp torbalarını almak ona kalmamış tabii. Her katta torbasını 2 kez dolduracak kadar kağıt ve çöp çıktığını varsayarsak tam 6 kez merdivenleri inip çıkması gerekiyor. Andy ona 6 torbası olursa bir tek seferde 6 torbayı asansöre koyup nasıl zaman kazanabileceğini ve işini nasıl çok daha erken bitirebileceğini anlatmaya çalışıyor. Bir an önce oğlunun ve kocanın yanına dönersin diyor. Kocam mı? O 10 yıl önce içkiden öldü. Ah çok özür dilerim, üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Öyle güçlü yumruk atardı ki hala vücudumda izleri duruyor. Zavallı Patrick'in de öyle. O küçücük çocuğa nasıl kıyardı bilmiyorum. Zavallıcığın ağlayacak hali kalmazdı. Bir gece metronun bilet kulübesindeki adama yalvarıp yakınarak bilet almadan bizi geçirmesini istedim. Sonra polise gidip Katolik Hayırsever Derneklerine başvurdum. Bana bu işi buldular. Bu kadarına da şükür. Bir tek torbasına razıyım. Andy ona kendisini köle gibi ezdirmemesini söylüyor. Ben köle değilim. O delilden kurtulduğum andan bugüne kadar ayakta durmayı başardım. Tanrı affetsin ama cenazesine bile gitmedim. Kadıncağız iç çekerek süpürgesinin sopasına yaslanıyor. Süpürgenin sapı çenesinin hizasında. Ufak tefek bir kadın. İri kahverengi gözleri ve küçücük bir ağzı var. Gülmek istediği zaman dudakları yetmiyor. O kadar zayıf ki Andy ile kendimize yiyecek bir şeyler almaya gittiğimizde ona da hamburger ve patates kızartması getiriyoruz. Hatta ona meyveli süt de alıyoruz. Ama bir süre sonra onun yiyecekleri el sürmeden oğluna götürdüğünü fark ediyoruz. Bir akşam onu ağlaya ağlaya 6 çöp torbasını birden asansöre taşımaya çalışırken görüyoruz. Bankanın birdenbire bonkörlüğü mü tuttu acaba diye merak ediyoruz. Yok canım diyor Patrick. Ah bir yıl sonra mezun olacaktı ama bana bir not bırakıp evden kaçmış. Pis burklu bir kıza aşık olmuş. Birlikte Kaliforniya'ya yerleşeceklermiş. Ben de bütün emeklerimin karşılığında göreceğim buysa tek bir torbayla eziyet çekmemin anlamı yok diye düşünüp kendime çöp torbası aldım. Manhattan'da bir Çinli'nin dükkanında ancak buldum. Bu koskoca şehirde çöp torbası satan bir yer olmaması çok acayip. O Çinli de olmasaydı ne yapardım? Kadıncağız daha beter ağlamaya başlayarak gözlerini kazağının koluna siliyor. Mrs. Strokes lütfen. Bana Brady deyin yeter. Adım sadece Brady artık. Tamam Brady. Hadi karşıdaki hamburgerci de bir şeyler yiyelim. İstemem, iştahım yok. Hadi bakalım Brady. Önlüğünü çıkart. Yemek yemeye gidiyoruz. Kafede otururken bize Brady adını da kullanmak istemediğini söylüyor. Asıl adı Bridget'miş. Bu daha kibar bir isim diyor. Önce bir şey yiyecek hali olmadığını söylüyor ama az sonra hamburgeriyle ketçaplı patatesleri mideye indirip meyveli sütünü içerken keyfi yerinde. Andy neden çöp torbalarını kendi parasıyla aldığını soruyor. Patrick'in onu terk etmesi beyninde bir şimşek çakmış, onu akıllandırmış olmalıydı. Ama tam olarak bunu açıklayamıyor. Tek çöp torbasıyla iş görme dönemi sona erdi diyor. 20 yıl önce Queen Mary ile ilk kez buraya geldiğinde hayat dolu bir insanmış. Şu halime bakın diyor, korkuluğa döndüm. Ama artık bu dönem kapandı, korkuluk günlerine son diyerek elmalı tart varsa yerim diye ekliyor. Andy felsefe ve mantık okuduğu halde bu kadına akıl erdiremediğini söylüyor. Brady ise bu elmalı tart da nerede kaldı diyor. Ne ağır iş yapıyorlar. Çalışmam gereken konular, hazırlamam gereken dönem ödevlerim var ama kafamı Mike Small'a takmış durumdayım. Kütüphanenin penceresinden onun boş saatlerinde Washington Meydanı ile üniversite binası arasında Newman Kulübe gidip gelişini izliyorum. Vücudunun hareketleri aklımı başımdan alıyor. Onu futbolcu Bob'la her gördüğümde yüreğimde çöküntü hissediyorum. Şu anda kimin kollarındasın gibi şarkılar aklıma geliyor. Aslında kimin kollarında olduğunu çok iyi biliyorum. Aslında Bob iyi bir çocuk. Mike Small olmasaydı onu sevebilirdim. Yine de çizgi romanlarındaki kas geliştiren sıska tipleri düşünüp onlardan biri olarak kumsalda Bob'la karşılaştığımı ve yüzüne kum attığımı hayal ediyorum. Yaz başında Bob takım üniformasıyla North Carolina'ya kampa gidiyor ve Mike ile rahat rahat buluşmaya başlıyoruz. Greenwich Village'de dolaşıyoruz, McDougall Caddesi'nde Monte'nin yerinde yemek yiyoruz. Whitehorse veya San Remo'da bira içiyoruz. Staten Adası'na gidiyoruz ve güvertede el ele Manhattan'ı izliyoruz. Ama ben sınırdan geri gönderilen hastalıklı insanları düşünmeden edemiyorum. New York'u bir kez gördükten sonra başka bir yerde yaşamak kim bilir ne zordur. Koskoca binalar, yüksek kuleler, rıhtımda gemiler, ışıl ışıl sokaklar. Mike ne düşünüyorsun diye soruyor. Bu garip düşüncelerimi ona söylemeye çekiniyorum. Annemle babam bu geri çevrilen göçmenlerden olsaydı şu anda Manhattan'ın rüya gibi ışıklarını seyrediyor olamazdım. Bu arada bu tür soruları yalnızca Amerikalılar sorar. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyorsun? İrlanda'da kimse kimseye böyle bir şey sormaz. Mike Small'a aşık olmasam ne düşündüğümden sana ne deyip kestirir atardım ama bunu yapamam. Mike'a özel hayatımdan pek fazla söz etmek istemiyorum. Amerika'da büyümüş bir insan olarak beni anlayabileceğini sanmıyorum ve utanıyorum. Rhode Island'da büyük annesiyle yaşadığı günlerden söz etmeye başlayınca kafam bulanıveriyor. Yazın deniz kıyısında, kışın dağda tatile çıkan, hafta sonları erkek arkadaşlarıyla buluşan, okul yıllığını hazırlayan bir insan olarak hayatı bir Hollywood yıldızından farksız. Anne babası ayrılana kadar bu mutlu dönem sürüyor. Sonra babaannesiyle kaldığı zamanlar annesini ne kadar çok özlediğini ve hala geceleri ağladığını anlatıyor. Beni lüks içinde bir akrabamın yanına gönderselerdi, ailemi ne kadar özlerdim diye kendimi tartıyorum. Her gün kuru ekmek yiyip çay içtiğimiz, yatakta pirelerle boğuştuğumuz, mahallede herkesle aynı tuvaleti paylaştığımız günleri arar mıydım? Hayır, bunların hiçbirini aramazdım. Ama annemle ve kardeşlerimle birlikte olduğumuz, ocağın karşısında babamın anlattığı masallarla alevlerin yanardağlara dönüştüğü o günleri özlerdim. Mike Small için üzülüyorum. Kardeşleri ve ailece karşısında oturdukları bir ateş yok. İlkokuldan mezun olduğu günkü heyecanını anlatıyor. Bir kaptan olan babasının New York'tan kalkıp mezuniyetine gelmesini beklerken gemicilerin bir pikniğine katılmak zorunda kaldığı haberi vermiş. Bunları anımsayınca Mike'ın gözleri tekrar doluyor. O gün büyük annesi babasına karı peşinde koşan işe yaramaz herifin tekisin diye bağırıyor ve bir daha Tiverton'a ayak basma diyor. Babaannesi her zaman her olayda yanında ama fazla sevgi göstermesinde bulunmayan bir kadın. Sevip okşamazdı ama tertemiz bir evde hiçbir şeyimi eksik etmeden büyüttü beni. Mike gözyaşlarını siliyor. İnsan her şeye birden sahip olamıyor diyor. Ses çıkarmıyorum ama neden insan her şeye sahip olamasın diyorum. Ya da karşısındakine neden her şeyi veremesin? Onun çamaşırlarını yıkayıp yemeğini hazırlayıp aynı zamanda da neden sevip okşayamasın? Bunu Mike'a söylemiyorum. Çünkü büyük annesinin bu düzenine hayranlık duyuyor. Ayrıca onun Mike'ı arada sırada da olsa sevip okşadığını kendi hayal gücüme bırakmayı tercih ediyorum. Bob kamptayken Mike ile beni annesiyle tanışmam için evine davet ediyor. Columbia Üniversitesi'nin yakınında Riverside yolunda babası Alan ve üvey annesi Stella ile oturuyor. Babası Dalzell Towing şirketinin gemilerinde kaptanlık yapıyor. Üvey annesi hamile. Büyük annesi Zoe da Mike New York'a alışana kadar bir süre onlarla oturmak üzere Rhode Island'dan buraya gelmiş. Mike babasının kendisine kaptan diye hitap edilmesinden hoşlandığını söylüyor. Ben de merhaba kaptan diyorum. Adam gırtlağındaki balgamları temizleyerek parmaklarımı kırarcasına elimi sıkıyor. Böylece ne kadar erkek olduğunu gösterecek. Stella daha samimi davranıyor. Nasılsın canım diyerek yanağımdan öpüyor. O da İrlandalı olduğu için Alberta'nın İrlandalı çocuklarla çıkıyor olmasına sevindiğini söylüyor. Çocuklar diyor ve bir İrlandalı olarak nasıl böyle diyebildiğini anlayamıyorum. Babaanne kanepede kollarını başının altına koymuş yatıyor. Rahatınız iyi bakıyorum diye ağzımdan kaçıyor ve o anda yanlış bir söz söylediğimi fark ediyorum. Kadın bana ters ters bakıyor. O arada Mike ile Stella başka bir odaya geçip bir elbiseye bakacaklarını söylüyorlar. Bu da garibime gidiyor. Oturma odasında kaptan sigarasını tüttürerek Daily News gazetesini okuyor. Ben de odanın ortasında kala kalıyorum. Büyük anne zaten bana hiç yüz vermiyor. Mike'ın beni neden böyle bir zor durumda bıraktığını akıl erdiremiyorum. Böyle durumlarda söze nasıl girmem gerektiğini hiç bilemiyorum. Kaptana işleriniz nasıl gidiyor diye mi sorsam yoksa Mike'ın ne kadar iyi yetiştirmiş olduğunu söyleyerek babaanneyi biraz yağlasam mı? Annem evimize gelen kimseyi böyle odanın ortasında ayakta bekletmez. Oturun der ve bir fincan çay ikram eder. Limerick'in kenar mahallelerinde bir misafire böyle davranmak çok ayıptır. Hele çay ikram etmeyi ihmal etmek büyük kabalıktır. Kaptan gibi iyi bir işi olan, düzeyli bir adamla annesinin bana böyle davranmamaları anlaşılır gibi değil. Mike bu durumda kalsaydı rahatça bir yere oturup kardeşim Malaşi gibi herkesi endişelendirecek bir konu açıp konuşmaya başlardı. Acaba ben de otursam ne yaparlar? Ne rahat çocuk mu derler? Ama nasıl olsa arkamdan bir şeyler konuşacaklar. Babın futbolcu üniformasıyla çok daha yakışıklı bir çocuk olduğunu söyleyeceklerinden eminim. Beni de sarı rütbelerimle görselerdi aynı şeyi söylerler miydi pek emin değilim. Ama Bubble lise diploması, sağlıklı gözleri, parlak geleceği ve neşeli karakteri yanında bir de asker kıyafetiyle görseler daha çok beğenirlerdi. Okuduğum tarih kitaplarından New England'da İrlandalıları pek sevmediklerini ve her tarafa İrlandalıların başvurusu kabul edilmez şeklinde ilan asıldığını biliyorum. Kimseye yalvaracak değilim. Dönüp gitmeye hazırlanıyorum. Ama tam o sırada Mike sapsarı saçlarıyla ve gülümseyen bir yüzle çıka geliyor ve hadi yürüyüşe çıkalım diyor. Sonra da Village'de akşam yemeği yeriz. Beni odanın ortasında bırakıp giden biriyle işim yok demek istiyorum.